Ayrım 39.
Zaman pek ağır ilerliyormuş gibi geliyordu. Saatine bakınca bu kabusun yalnızca 3 saatin geçmiş olduğunu gördü. Başkanın radyodan ulusuna seslendiğini duydu. Bu onun veda konuşmasıydı. Zulme uğrayacak olan herkese seslenerek istifa etmeyeceğimi bildiriyorum. Halkımın sadakatinin bedelini hayatımla ödeyeceğim. Her zaman sizlerle birlikte olacağım. Ulusumuza ve yazgımıza imanım var. Bizim yapamadığımızı başkaları başaracak ve çok geçmeden yeniden açılan büyük yollarda özgür insanlar yürüyerek daha güzel bir toplum inşa edecekler. Çok yaşasın halkımız, çok yaşasın işçiler. Bu benim son sözümdür. Kanım boşa akmayacak, bunu biliyorum. Hava bulutlanmaya başlamıştı. Uzaktan tek tük silah sesleri geliyordu. O sırada başkan telefonla ayaklanmanın komutanıyla konuşmakta, komutan ona ailesiyle birlikte bir uçağa binip ülkeyi terk etmesini önermekteydi. Gel gelelim o, hadince ülkelerinden kaçmış başka devrik liderler gibi uzak bir ülkede bitkisel yaşam sürerek ömrünü dolduracak insanlardan değildi. Serin kanlılıkla, siz beni yanlış tanıdınız vatan hainleri, beni buraya halkım getirdi, ancak ölü olarak giderim diye karşılık verdi. Derken uçakların hırıltısı duyuldu ve bombardıman başladı. Herkesle birlikte Jamie de kendini yere attı. Gördüklerine inanamıyordu. Öncesi güne değin kendi ülkesine buna benzer şeylerin asla olamayacağını, askerin yasalara saygılı olduğunu düşünmüştü. Yalnızca başkan ayaktaydı. Elinde bir bazukayla pencereye yürüdü ve bazukayı aşağıdaki tanklara doğru fırlattı. Jamie sürünerek onun yanına gitti. Yere yatırmak için bacaklarından kavradı onu. Ne var ki başkan bir sövgüyle karşılık verdi ve dimdik ayakta kaldı. 15 dakika sonra bütün binayı alevler sarmıştı. Bombalarla duman solumayı olanaksız kılıyordu. Jamie kırılıp dökülmüş eşyaların, ölümcül bir yağmur gibi üstüne yağmakta olan sıva parçalarının arasına sürünerek yaralılara yardım etmeye çabalıyordu. Ama elinden yalnızca avuntu sözleri söyleyerek ölülerin gözlerini kapamak geliyordu. Ateşin birden aralandığı bir sırada başkan hayatta kalanları toplayarak gitmelerini buyurdu. Çünkü onun martirlere, gereksiz kurbanlara ihtiyacı yoktu. Herkesin evde çoluk çocuğu vardı ve ülkenin önünde önemli işler uzanıyordu. ''Sizin çıkıp gidebilmeniz için bir mütareke yapacağım.'' dedi. Ama yerinden kıpırdayan olmadı. İçlerinden birkaç tanesi titriyorlardı. Yine de hiçbiri vakarını yitirmemişti. Bombardıman kısa sürmekle birlikte sarayı yıkıp geçti. Öğleden sonra saat 2'yi vurduğunda koloni çağından bu yana kullanıla gelmiş olan salonlar kül olmuş ve başkan çevresinde bir avuç insan kalmıştı. Askerler binaya girdiler. Birinci kattan geriye ne kaldıysa hepsine el koydular. Şamatanın arasına üst kattakilere teslim olmalarını ve tek sıra olup ellerini başlarının üstüne koyarak aşağı inmelerini buyuran bir subayın isterik sesi duyuluyordu. Başkan çevresindekilerin birer birer elini sıktı. ''Ben en son gideceğim.'' dedi. Onu bir daha canlı olarak göremediler. Jamie ötekilerle birlikte alt kata indi. Yayvan taş merdivenlerin her basamağına askerler dikilmişti. Bunlar akıllarını kaçırmış gibiydiler. Yeni icat edilmiş birkaç saat içinde benliklerine dal budak sarmış bir kinin pençesindeymişler gibi merdivenden inenleri tekmeliyor, tüfeklerinin dipçikleriyle dövüyorlardı. Birkaçı teslim olanların başları üzerinden havaya ateş açtı. Jamie midesine yediği bir tekmeyle iki büklüm oldu. Doğrulabildiğinde gözleri yaş, pantolonu dışkı doluydu. Askerler onları döve döve sokağa çıkarttılar. Burada yüzüstü yere yatmalarını buyurdular. Sonra onları çiğnediler ve İspanyol dilinde hiç sövgü sözcüğü kalmayan dek sövüp saydılar. Derken biri tanklardan birini el etti. Tutsaklar tankın amansız bir canavar gibi yeri sarsarak yaklaştığını duydular. Bir albay, ''Açılın, tankı bu pezevenklerin üstünden geçireceğiz.'' diye bağırdı. Jamie yerden başını kaldırınca bu adım gözü ısırır gibi oldu. Çocukluğunda Tremaria'da birlikte oynadığı bir oğlan çocuğunu andırıyordu. Tank burnundan soluyarak geldi. Askerlerin kaba kahkahaları ve yangın arabalarının ulumaları arasında başlarının 10 santim ötesinden geçti. Uzakta savaş uçaklarının sesi duyulabiliyordu. Çok uzun bir süre sonra askerler tutsakların suçlarına göre gruplara ayırdılar. Jamie bir kışlaya döndürülmüş olan Savunma Bakanlığı'na götürüldü. Askerler onu bir siper hendeğindeymişçesine çömelerek yürümeye zorladılar ve çıplak adamlarla dolu koskocaman bir odaya götürdüler. Bu adamlar onar kişilik dizeler halinde, elleri arkadan bağlı olarak birbirlerine bağlanmışlardı. Öyle kıyasıya dövüşmüşlerdi ki ayakta zor durabiliyorlardı. Mermer zemine kan derecikleri akmaktaydı. Jamie'yi kazan dairesine götürdüler. Burada da üzerlerine makinesi çevirmiş olan soluk benizli bir askerin keskin bakışları altında duvarın önünde dizili duran başka tutsaklar vardı. Jamie burada hiç kıpırdamadan uzun süre durdu. Uykuda gezer gibi dik durmayı zar zor beceriyordu. Ama ne olup bittiğini hala anlayabilmiş değildi. Ve duvarların ötesinden gelen çığlıkları duydukça için için kıvranıyordu. Askerin ona bakmakta olduğunu ayrımladı. Birden asker silahını indirerek ona yanaştı. Usulca, "Oturun da dinlenin doktor," diyerek yakılmış bir sigara uzattı. "Annemi ameliyat edip ölümden kurtarmıştınız." Jamie sigara kullanmazdı. Yine de dumanı elinden geldiğince ağır ağır içine çekerek o sigaranın tadını çıkardı. Saati kırılmıştı ama açlığıyla susamışlığından vaktin gece olduğunu çıkardı. Öyle bitkin, pislenmiş pantolonun içinde öyle rahatsızdı ki başına ne gelecek diye merak bile etmiyordu. Başı öne düşmeye başladığı sırada asker yine yanına geldi. "Kalkın doktor," diye fısıldadı. "Sizi almaya geliyorlar. Tanrı yardımcınız olsun." Bir dakika sonra içeri iki asker girdi. Jamie kelepçeleyerek tutsakları sorguya çekmekle görevli olan subayın karşısına götürdüler. Jamie bu adamı başkanın yanında birkaç kez görmüştü. "Subay, sizin bu işle bir ilişkiniz olmadığını biliyoruz doktor," dedi. "Biz yalnızca sizin televizyona çıkıp başkanın içkili olduğunu ve kendi canına kıydığını söylemenizi istiyoruz. Ondan sonra evinize gidebilirsiniz." Jamie, "Kendiniz yapın. Bana güvenmeyin alçaklar," dedi. Kollarından sımsıkı tuttular. İlk yumruk midesine indi. Sonra onu kaldırıp bir masanın üstüne çarptılar. Jamie sırtındakilerin çıkartıldığını hissetti. Çok daha sonra onu baygın durumda Savunma Bakanlığından dışarı çıkardılar. Yağmur başlamıştı. Havanın ve suyun tazeliği Jamie'yi diriltti. Bir asker otobüse bindirilip en son sıraya oturtulurken kendine geldi. Pencereden bakınca geceyi gördü. Taşıt yola çıkınca boş sokaklar, bayrakla donanmış binalar gözlerinin önünden geçti. Jamie düşmanın kazanmış olduğunu anladı ve olasıdır ki Miguel'i düşündü. Otobüs bir askeri alayın avlusuna girdi. Onu yere indirdiler. Aynı durumda başka tutsaklar da vardı. Hepsinin elleriyle ayaklarını dikenli telle bağladılar ve bölmelere yüzüstü attılar onları. Burada Jamie ile ötekiler aç susuz, kendi pisliklerinin, kan ve korkularının içinde çürüyerek iki gün geçirdiler. Sonra bir kamyonla uçak alanı dolaylarında bir yere götürüldüler. Burada boş bir arsada artık ayakta duramadıkları için yerde yatarken vuruldular. Sonra cesetleri dinamitle uçuruldu. Patlamanın zangırtısı ve insan atıklarının leş kokusu uzun zaman havada kaldı. Köşedeki büyük evde Senatör Trueba öylesine dişiyle tırnağıyla cebelleştiği rejimin devrilmesini kutlamak için bir şişe Fransız şampanyası açmıştı. Tam o dakikada oğlu Jamie'nin hayalarının İtalyanlı bir sigarayla yakılmakta olduğunu aklın ucundan bile geçirmiyordu. Evinin önüne bayrak asmıştı. Dışarı çıkıp dans etmiyorsa canı istemediğinden değil de topalladığından, hem de sokağa çıkma yasağı olduğu içindi. Kızıyla torununa böyle söylüyordu. Bu ara telefon başında ayrılmayan Alba en merak ettiği kişilerden haber almaya çalışıyordu. Miguel, Pedro Tercero, dayısı Jamie, Amanda, Sebastian Gomez ve daha kimler kimler. Senatör Trueba, "Şimdi her şeyin cezasını çekecekler," diyerek bardağını kaldırdı. Alba bardağı onun elinden kaptığı gibi duvara çarparak tuzla buz etti. Babasına karşı çıkmaya hiçbir zaman cesaret edememiş olan Blanca gülümsediğini gizlemeye bile çalışmıyordu. Alba, "Başkanın ya da başkalarının ölümünü kutlamayacağız," dedi. Yukarı semtin pırıl pırıl evlerinde 3 yıldır beklemekte olan şişeler açılmış, kadehler yeni düzenin şerefine kalkmaktaydı. Bütün gece işçi mahallelerinin üzerinde başka dünyalardan gelme böcekler gibi hırıldayan helikopterler uçtu durdu. Çok geç bir saatte neredeyse şafak sökmek üzereyken telefon çaldı. Yatmamış olan Alba koşup açınca Miguel'in sesini duydu, ferahladı. "Miguel, zaman geldi sevgilim," dedi. "Beni arama ve bekleme, seni seviyorum." Alba, "Miguel, ben de seninle gelmek istiyorum," diye bağırdı. "Benden kimse söz etme Alba. Arkadaşlarımızın hiçbiriyle görüşme. Bütün adres defterlerini, kağıtlarını yırt. Benimle ilgili her şeyi ortadan kaldır." Miguel sonra, "Seni her zaman seveceğim. Bunu hatırla sevgilim," diyerek telefonu kapadı. Sokağa çıkma yasağı 2 gün sürdü ve bu albaya bir sonsuzluk gibi geldi. Radyo marşlar çalıyor, televizyonda yalnızca memleket manzaralarıyla karton filmler gösteriliyordu. Günde birçok kez Junta'nın 4 generali bayrakla arma arasında oturmuş olarak ekranda görülüyor ve çeşitli bildiriler okuyorlardı. Ülkenin yeni kahramanları onlardı. Dışarı çıkan vurulması için verilmiş komuta karşın Senatör Treba komşusunun evindeki kutlama şenliğine katılmak üzere sokağın karşı yanına geçti. Toplantının şamatası sokakta devreye gezen askerleri kaygılandırmıyordu. Çünkü burası askerlerin aykırı bir olay beklemedikleri bir mahalleydi. Blanca ömrünün en feci migrenine yakalanmış olduğunu ileri sürerek odasına kapandı. Geceliğin Alba onu mutfakta bir şeyler arandığını duyunca açlığının migreninden baskın çıkmış olduğunu tahmin etti. Bu 2 günü Alba katıksız bir umarsızlık içinde evde dönüp dolanarak geçirdi. Jamie'nin kitap tüneliyle kendi raflarını evden geçirerek tehlikeli olabilecek her şeyi ortadan kaldırdı. Onun gözünde küfür gibi bir şeydi bu. Dayısı dönüp geldiği zaman ona ateş püskürecek ve bir daha hiç güvenmeyecekti hiç kuşkusuz. Alba arkadaşlarının telefon numaralarını yazdığı adres defterini, en kıymetli aşk mektuplarıyla Miguel'in resimlerini de ortadan kaldırdı. Olup bitenlere karşı kayıtsız kalan ve canları sıkılan hizmetçi kadınlar sokağa çıkma yasağı boyunca bir tür turtalar yaparak oyalandılar. Yalnızca aşçı durmadan ağlıyor ve dışarı çıkıp hiç haber alamamış olduğu kocasına kavuşacağı dakikayı iple çekiyordu. İnsanların çıkıp yiyecek alabilmeleri için sokağa çıkma yasağı birkaç saatliğine kaldırıldığı zaman Blanca dükkanların şu son 3 yıldır iyice kıtlaşmış olan şeylerle dolu olduğunu görünce şaşkınlıktan neredeyse dilini yuttu. Hepsi de sanki büyük marifetleriyle vitrinlerde boy göstermişlerdi. Blanca yığın yığın piliç gördü. Fiyatlar serbest bırakılmış olduğuna 3 kıtlığına çıkmış olmasına karşın istediği kadar satın alabildi. Birçok insanların piliçleri ömürlerini hiç görmemişler gibi baktıkları halde almadıklarını çünkü güçlerinin yetmediğini gördü. 3 gün sonra çürüyen et kokusu kentteki bütün dükkanlara sinmişti. Sokaklarda tedirgin ve ürkek devreye gezen askerler hükümetin yenilgisini istemiş olan birçok kişilerce alkışlanıyordu. Bu kişilerden kimileri şu son günlerin şiddet olaylarından cesaret buldukları için yolda rastladıkları bütün uzun saçlı, sakallı, isyancı bir ruhun şaşmaz belirtileri, erkekleri ve pantolon giymiş kadınları durduruyor, kendilerini nizam, ahlak ve namus kurallarını uygulamakla yükümlü buldukları için pantolonları şahrem şahrem doğruyorlardı. Yeni yetkililer bu gibi eylemlerle ilişkileri olmadığını, sakal ya da kadın pantolonu kesmek için kimseye emir vermediklerini, büyük bir olasılıkla bunun silahlı kuvvetleri küçük düşürmek için asker kılığına girmiş komünistin işi olduğunu söylüyorlardı. Sakal ve pantolon yasaklanmış değildi. Yine de erkeklerin tıraş olup saçlarını kısa kesmelerini, kadınların da elbise giymelerini yeğlerlerdi doğallıkla. Başkanın öldüğüne ilişkin bir haber ortalığa yayıldı. Ve onun intihar etmiş olduğunu ileri süren resmi yoruma kimse inanmadı. Ortalık biraz yatışsın diye bekledim. Askeri darbeden 3 gün sonra Kongre'nin resmi arabasıyla Savunma Bakanlığı'nın yolunu tuttum. Yeni hükümette rol almam için kimsenin beni çağırmaya gelmediğine şaşmıştım. Marksistlerin baş düşmanının ben olduğumu, komünist diktatörle ilk karşı çıkanın, ülkeyi solun pençesine düşmekten ancak ordunu kurtarabileceğini ele güne karşı söylemi ilk göz alanın ben olduğumu herkes bilir. Üstüne üstlük ordunun yüksek komuta katıyla hemen hemen bütün bağlantıları da ben kurmuştum. Gringolarla teması orası geçmiş, silah satın almak için benim adımla paramı kullanmıştı. Kısacası bu işte benim yatırımım herkesinkinden daha büyüktü. Şu yaşımda politik erkte gözüm yoktu benim. Ne var ki ortalıkta onlara akıl öğretebilecek birkaç kişiden biriydim. Çünkü yıllardır birçok önemli görevlerde bulunmuştum. Ve bu ülkenin neye ihtiyacı olduğunu herkesten iyi biliyordum. Bir avuç gelgeç albay ne yapabilirdi? Sadık, dürüst, deneyimli danışmanları olmadan. Her şey ellerine yüzlerine bulaştırırlardı. Ya da bu gibi durumları kendi kişisel kârlarına yontmayı pek iyi bilen uyanık kişilere aldanırlardı. Nitekim daha şimdiden olmaya başladı bu. O sırada işlerin bu yola döküleceğini hiç kimse bilmiyordu. Asker müdahalenin sağlıklı bir demokrasiye dönmek için gerekli bir adım olduğunu sanıyorduk. İşte ben de yetkililerle işbirliği yapmayı bu yüzden öylesine önemli görüyordum ya. Savunma Bakanlığı'na vardığımda binanın ahıra benzeyip çıkmış olduğunu görünce şaşırdım. Odacılar yerleri bezlerle silmekteydiler. Duvarlardan kimileri kurşun izleriyle delik deşikti. ve bir takım askerler çömelmiş durumda koşuşup duruyorlardı. Savaş alanında olduklarını ya da düşman tavandan düşmesini beklediklerini sanırdınız. Bir subayla görüşebilmek için neredeyse 3 saat beklemek zorunda kaldım. İlkin bütün bu karmaşa arasında beni tanıyamadıklarını, bu nedenle pek saygı göstermediklerini sandımsa da bir süre sonra olup biteni kavradım. Subay beni çizmeli bacaklarını masaya dayamış, ceketi düğümlenmemiş olarak kabul etti. Tıraşı uzamıştı ve vıcık vıcık bir sandviç yemekteydi. Ne oğlum Jamie'den bir haber sormama ne de ulusu kurtarmış olan askerlerimizin yiğitliklerinden ötürü onu kutlamama fırsat verdi. Hemen otomobilimin anahtarlarını istedi. Çünkü kongre kapatılmış ve kongre ile ilgili tüm ayrıcalıklar da askıya alınmış. Ağzım bir karış açık kalmıştı. Kongrenin kapılarını bir daha açmamaya kesin kararlı olduklarını o zaman açıkça anladım. Subay benden, hayır bana, ertesi sabah 11'de katedralde hazır bulunmamı buyurdu. Ulusun komünizme karşı kazanılan zaferden ötürü Tanrı'ya minnetin belirtici Te Deum duasına katılmalıymışım. Başkanın kendi canına kıydığı doğru mu diye sordum. Subay, gitti gider diye yanıtladı beni. Gitti mi? Nereye gitti? Adam, cehenneme dedi gülerek. Şoförümün koluna yaslanarak sokağa çıktım. Çok bozulmuştum. Eve ulaşmamızın yolu yoktu. Ortada ne taksi ne otobüs görünüyordu. Benim de yürüyecek yaşım çoktan geçti artık. Şansımıza içi polis dolu bir cip gördük. İçindekiler de beni tanıdılar. Torunum Alban'ın dediği gibi benim kolay seçilen bir tipim vardır. Çünkü öfkeli bir ihtiyar karga benzediğim hiç su götürmez. Zaten her zaman da yaz kılığımla gezer, elinde gümüş bastonumu taşırım. Bir teğmen, binin senatör dedi. Bizi cipe bindirdiler. Yorgun gözüküyorlardı. Uyumamış oldukları belliydi. 3 gündür kentin içinde devreye gezdiklerini, kahve ve haplarla ayakta durduklarını anlattılar. Gecekondularla yoksul mahallelerinde direnmeyle karşılaştınız mı diye sordum. Teğmen, pek az dedi. Ahali çok sakin. Umarım her şey kısa zamanda normale döner senatör. Biz bu durumdan hiç hoşnut değiliz. Pis bir iş. Deme öyle. Sizler eyleme geçmeyeydiniz. Komünistler kendileri harp yapacaklardı. Şu dakika sen ben hepimiz artı 50 bin kişi ölmüş olacaktık. Diktatör rejimi kurmak için hazırlanmış planları vardı. Biliyorsunuz bunu değil mi? Öyle diyorlar. Ama benim oturduğum yerde bir sürü insanı tutukladılar. Komşularım bana korkuyla bakıyorlar. Adamlarım için de bu böyle. Ama neylersiniz? Emirlere boyun eğmek gerek. Ulusun çıkarı her şeyden önce gelir, öyle değil mi? Öyle. Olup bitenler beni de üzüyor teğmenim. Ama başka yolu yok. Rejim kokuşmuştu. Sizler silaha sarılmasaydınız bu ülkenin hali ne olurdu? Gel gör ki aslında gizliden gizliye dediklerimden ben de pek emin değildim. İşlerin bizim tasarladığımız yolda gelişmediğine, durumun çığırından çıktığına ilişkin bir his vardı içimde. Ama o sırada koca memleketi rayına oturtmak için 3 günün yetişmeyeceğini, Savunma Bakanlığı'nda beni kabul eden o ayı gibi subayın silahlı kuvvetler içinde önemsiz bir azını temsil ettiğini düşünerek kuşkularımı kendime saklıyordum. Çoğunluk beni evime getiren bu titiz saygılı teğmen gibiydi elbet. Çok kısa zamanda nizamın yeniden kurulacağını varsayıyordum. Hele şu ilk birkaç günün gerilimi kırılsın, askeri hiyerarşinin içinde daha önemli konumda olanlarla bağlantı kurardım. General Hurtado ile konuşmadığımı üzülüyordum. Ben saygımdan ötürü geri durmuştum. Bir de ne yalan söyleyeyim, gururumdan. Onun beni arayıp bulması gerekirdi. Benim onu değil. Oğlum Jamie'nin ölümünü ancak 2 hafta sonra öğrendim. O zamana değin, insanların ölüleri ve yitikleri saymaya çıktıklarını gördükçe içimizdeki zafer coşkusu sönmüştü. Bir pazar günü bir asker sessiz sedasız kapımıza geldi. Mutfağa girerek Blanka'ya Savunma Bakanlığı'nda gördüğü, dinamitlenen cesetlere ilişkin bildiği her şeyi anlattı. Elinde miğferi yere bakarak, "Doktor Delvol annemin hayatını kurtarmıştı," dedi. "Onu nasıl öldüğünü size anlatmaya bu yüzden geldim." Askerin söylediklerini dinleyeyim diye Blanka beni de çağırdı. Ama ben duyduklarım inanmayı reddettim. Askerin herhalde kafası karışmıştı. Kazan dairesindeki o adam Jamie değil de bir başkası olsa gerekti. Çünkü askeri darbe gününde Jamie'nin başkanlık sarayında bulunmasına hiçbir neden yoktu. Ben oğlumun aranıldığını varsayarak sınırdan geçip kaçmayı başardığından ya da bir elçiliğe sığındığından emindim. Zaten adı da yetkililerce aranılan kişiler listesinde görünmemişti. Bu yüzden ben Jamie'nin korkacak bir şey olmadığı sonucunu çıkarıyordum. Askerin doğruyu anlatmış olduğunu kafama dank etmesi için çok uzun bir zaman, daha doğrusu aylar geçmesi gerekecekti. İçime kapanıp kendi kendimi aldatarak kütüphanedeki koltuğuma gömülüyor. Gözlerim kapı pervazında oğlum bekliyor. İçimden onu çağırıp duruyordum. Öyle çok çağırdım ki en sonunda gördüm onu. Ama geldiğinde kurumuş kanlarla kaplı paçavralar içindeydi. Ve cilalı parke zemin üstüne sap sap dikenli tel sürüyordu. Tıpkı askerin söylemiş gibi ölmüş olduğunu işte böylece öğrendim. Ancak o zaman zorbalık ve baskıdan dem vurmaya başladım. Oysa torunum Alba diktatörün gerçek niteliğini benden çok önce kavramıştı. Bütün general ve komutanların arasına onu mimlemişti. Clara'nın seziş gücünü kapmış olduğundan Alba hemencik tanımıştı onu. Bu adam köylüler gibi yalın görünümlü, kıt sözlü, yontulmamış bir adamdı. Çok alçak gönüllü duruyordu. Günün birinde onu bir imparator pelerinine bürünmüş olarak kamyonla getirtilen kalabalıkları susturmak için kollarını kaldırmış, o kallavi bıyıkları bir kibirinden titreye titreye dört kılıçları anıtın açılışını yaparken göreceğimizi herhalde pek az kişi kestirebilirdi. Anıtın tepesindeki hiç sönmeyen meşale ülkenin yazgısına aydınlık serpecekti sözüm ona. Ne var ki yabancı teknisyenlerin yaptığı bir yanlıştan ötürü meşalede hiçbir zaman alev görülmedi. Yalnızca mutfak bacasından çıkar gibi duran koyu bir duman havayı yayıldı durdu. Başka iklimlerden esen dinmez bir fırtına misali. Belki de yanlış işler yapmış olduğumu düşünmeye başladım. Marksizmi devirmenin en iyi yolu bu değildi belki de. Gitgide daha derin bir yalnızlığa gömülüyordum. Çünkü hiç kimsenin bana ihtiyacı yoktu artık. Oğullarım elimden gitmişti. Ve o suskunluğu, dalgınlığıyla Blanka çok uzaklardaki bir ruh gibiydi şimdi. Alba bile gün günden uzaklaşıyordu. Evde hemen hiç görmez olmuştum onu. Giydiği o çirkin upuzun eteklerle, Rosa'nınkine benzeyen o inanılmaz yeşil saçlarıyla fırtına gibi gelip geçiyordu yanımdan. Annesiyle birlikte icat ettikleri yüzlerce gizemli iş başlarından aşkındı. Benim arkamdan bin türlü dolap çevirdiklerinden hiç kuşkum yoktu. Torunum bir heyecan ve telaş krizi içindeydi. Tıpkı tifüs salgın sırasında Clara'nın herkesin acısını kendi omuzlarına aldığı günler gibi. Alba dayısı Jamie'nin ölümüne yas tutacak çok zaman bulamadı. Başkalarının gereksinimleri öyle ivediydi ki kendi acısını ertelemek zorunda kaldı. Miguel'i darbeden 2 ay sonraya kadar hiç görmedi. Ve onun da ölmüş olduğundan korkmaya başladı. Yine de aramaya çıkmadı onu. Miguel bu konuda kesin yönerge vermişti. Hem zaten adın yeni yetkilileri teslim olmaları buyurulanların listelerinde yer aldığını Alba biliyordu. Ona umut veren buydu. Yetkililer onu aradıkları sürece Miguel yaşıyor demekti. Alba onun canlı olarak ele geçmesi olasılığını düşündükçe içi içini yiyor ve genç kız anneannesi Clara'nın ruhuna seslenerek bunu önlemesini istiyordu. Anneanneciğim, onun 1000 kez ölmesini buna yeğlerim diye yalvarıyordu. Ülkede neler olduğunu biliyordu. Her an için içini yemesi, ellerinin titremesi bundandı.